Ayrım 2. Manhattan'daki hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 13. Gaston Lero 1868'de doğmuştu ve aslen Normandiyalı olmasına karşın annesinin sancısı tutunca Paris'te bir tren aktarması sırasında dünyaya gelmişti. Zeki bir çocuktu ve o günün Fransa'sında orta sınıftan gelen zeki çocukların kaderinde avukat olmak ve 18 yaşında Paris'e hukuk okumaya gönderilmek vardı. Leroux bu eğitimden hiç hoşlanmamıştı. Mezun olduğunda 21 yaşındaydı. Aynı yıl babası ona o günlerde oldukça yüklü bir para olan 1 milyon frank bırakarak öldü. Gaston babasının cenazesi defnedilir edilmez kentte adını duyurmaya başladı. 6 ay içinde aranan bir kişi haline gelmişti. Onu çağıran mahkeme salonları değil, gazetecilikti. Bu yüzden önce Echo de Paris, sonra da Le Matin adlı gazetelerde muharbir olarak çalıştı. Sonra tiyatroyu sevdiğini fark etti ve tiyatro eleştirileri yazdı. Ama hukuk bilgisi sayesinde adliye muhabiri olarak yıldızı parladı ve giyotinle yapılan idamlardan bir kısmına tanıklık etmek zorunda kaldı. Bu ona o günlerde hiç de alışılmadık bir bakış açısı kazandırarak idam cezasına karşı ömür boyu karşı çıkmasına neden oldu. Haber atlatmada hünerli ve cüretliydi. Ünlülerle yapılması çok zor olan röportajlar yaptı. Le Matin onu gezici yabancı muhabir yaparak ödüllendirdi. O günler okuyucunun hoş canlı bir hayal gücüne sahip bir yabancı muhabire hiçbir itirazının olmadığı zamanlardı. Ve evinden uzakta haberlerle ilgili gerçeklere ulaşamayan bir muhabirin olayı kendi kafasında oluşturduğu bilinirdi. Bu duruma en güzel örnek Hearst gazetesinde çalışan, Balkanlarda bir iç savaşı izlemek için trenle bölgeye gelen bir Amerikalı muhabirdi. Ne yazık ki trende uyuyakalmış ve oldukça sakin görünen bir sonraki başkentte uyanmıştı. Fazlasıyla şaşkın bir şekilde bir iç savaşı izlemek için gönderildiğini hatırlamış ve bunu bir şekilde mutlaka yapması gerektiğini düşünmüştü. Hakkını vererek etkileyici bir savaş haberi yazdı. Ertesi sabah bu haber o ülkenin Amerika'daki büyükelçiliğinde okunmuş, hemen tüm ayrıntılarıyla ülkedeki yetkililere bildirilmişti. Hearst'ın muhabiri uyumaya devam ederken yerel hükümet orduyu harekete geçirmişti. Bir soykırımdan korkan köylüler isyan etmiş, iç savaş başlamıştı. Muhabir tüm gazetecilere atlattığı için New York'tan gelen bir tebrik telgrafıyla uyanmıştı. Gaston Leroux da bu tür değerlerle çalışmak için biçilmiş kaftandı. Ancak o dönemde yolculuklar şimdiye oranla daha zor ve yorucuydu. 10 yıl boyunca Avrupa'da, Rusya'da, Asya'da ve Afrika'da haber peşinde koşmuş, ünlü bir gazeteci olmuş ama artık gücü tükenmişti. 1907'de 37 yaşında yerleşik bir hayata geçerek roman yazmaya karar verdi. Aslında yazdıklarının hiçbiri bugün popüler edebiyat dediğimizden fazla bir şey değildi. Belki bu yüzden yazdığı hiçbir şey bugün pek kolay bulunamıyor. Öykülerinin çoğu gerilim öyküleriydi ve bunlar için kendi dedektifini yaratmıştı. Fakat bu kahraman hiçbir zaman Leroux'un idolü olan Sherlock Holmes gibi olamadı. Yine de iyi para kazandı. Yaşamını her dakikasından zevk alarak geçirdi. Yayıncılar avansını ödediği anda parayı harcadı ve 20 yıl süren profesyonel kariyeri süresince 63 kitap yazdı. 1927 yılında başrolünü Lon Chaney'in oynadığı Carl Laemmle tarafından yapılan ve ileride bir klasik olacak operadaki Hayalet'in galası yapıldıktan sadece 2 yıl sonra 57 yaşındayken öldü. Bugün Leroux'un metnine bakıldığı zaman dürüst olmak gerekirse okuyucu bir ikilem içindedir. Ana fikir belirgindir ve dahicedir ama Gaston'un zayıf anlatımı her şeyi karmaşık hale getirmiştir. Romana adının bile üstüne yazdığı bir ön sözle başlar ve yazdığı her satırdaki her sözcüğün doğru olduğunu iddia eder. Şimdilerde bunu yapmak çok tehlikeli. Kurmaca bir eserin her sözcüğünün tamamen doğru olduğunu ve sonuç olarak tarihi bir belge olduğunu iddia etmek, kendini kadere ve şüpheci okuyucuya tutsak etmektir. Çünkü o andan itibaren araştırılması muhtemel her iddia kesinlikle doğru olmak zorundadır. Leroux hemen her sayfada bu kuralı bozar. Bir yazar öyküsüne mesafeli bir tonda gerçekleri anlatırmış gibi yapıp bunu açıkça ifade etmeden başlayabilir. Böylece okuyucuya okuduğu şeylerin gerçekten olup olmadığı hakkında fikir yürütme fırsatı verir. Böylece gerçek ve kurgunun karışımı olan, şimdilerde kurgu denilen roman kavramı ortaya çıkar. Bu yöntemde en işe yarar taktik kurmaca öğelerin arasına okuyucunun hatırlayabileceği ya da araştırabileceği gerçekleri zekice serpiştirmektir. O zaman okuyucunun aklı daha da karışır ama bu düpedüz yalan olsa da yazar masum kalır. Ama bunun altın bir kuralı vardır. İddia ettiğiniz her şey ya kanıtlanabilir şekilde doğru olmalı ya da kesinlikle kanıtlanamamalıdır. Örneğin bir yazar şöyle yazabilir. 1 Eylül 1939 sabahı şafak vakti Hitler'in ordusunun 50 taburu Polonya'yı işgal etti. Aynı saatte yumuşak sesli bir adam elinde sahte evraklarla İsviçre'den Berlin'in ana istasyonuna ulaştı ve uyanmakta olan şehre doğru gözden kayboldu. İlk cümle tarihi bir gerçektir ve ikinci cümlenin doğruluğu şu an itibariyle ne kanıtlanabilir ne de yalanlanabilir. Biraz şansın da yardımıyla okuyucu iki cümlenin de doğru olduğuna inanıp okumaya devam edecektir. Ama Leroux romanına yazdığı her şeyin tamamen doğru olduğunu, bunları olaylara tanık olanlarla yapılan görüşmeler, kayıtlar ve daha önce ortaya çıkmamış günlüklerle kanıtlayacağını iddia ederek başlar. Ama anlatısı bir süre sonra darmadağın olur. Çıkmaz sokaklara dalar, açıklanamayan sırlardan geçer, metni iddialar ve budalaca hatalarla doldurur. Ta ki birisi Andrew Lloyd Webber'in yaptığını yapma zorunluluğu duyana, yani eline bir kalem alıp öykünün bir takım bölümlerini çıkartıp gerçek özünü, şaşırtıcı ama mantıklı öyküyü ortaya çıkarana kadar. Bay Leroux'u bu kadar eleştirdiğimize göre bu durumu başka türlü açıklayabiliriz. Anlatısının oldukça başında Leroux hayaletten Eric diye söz eder. Ama bunu nereden öğrendiğini hiç söylemez. Hayalet konuşmayı pek sevmediğine göre Leroux'un bu adı Bayan Giri'den öğrendiğini varsayabiliriz. Daha da şaşırtıcı olan Leroux'un tüm öyküsünü hiç tarih vermeden anlatmasıdır. Göründüğü kadarıyla araştırmacı bir muhabir için bu garip bir ihmaldir. En yakın ipucu kendi ön sözündeki bir cümledir. Şöyle der, olayların yaşandığı tarih 30 yıldan eski değildir. Bu söze dayanarak bazı eleştirmenler kitabın yayınlandığı 1911'den 30 yıl çıkararak olayın 1881 yılında geçtiğini varsaymışlardır. Ama daha eski değildir. Sözleri daha sonraki bir tarihe de gönderme olabilir. Ve öyküde olayların 1881 yılından çok daha sonra 1893 yılı civarında geçtiğini gösteren birçok küçük ipucu vardır. Bu ipuçlarının en önemlisi konser salonu ve sahnede birkaç saniye süreyle elektriğin kesilmesidir. Leroux'a göre hayalet takıntılı bir tutkuyla aşık olduğu Christie'nin kendisini reddetmesiyle öfkeden çılgına dönerek kızı kaçırmaya karar verir. En vurucu etkiyi yaratmak için kızı sahnede Faust'u oynarken kaçırmayı planlar. Andrew Lloyd Webber müzikalde bunu hayalet tarafından bestelenmiş bir eser olan Don Juan Triumphant'a çevirir. Elektrik aniden kesilir, tiyatro tamamen karanlığa gömülür. Işıklar yeniden yandığında kız ortada yoktur. Bunun 900 gaz lambasıyla yapılması imkansızdır. Gerçekten de etrafı bilen gizemli bir sabotajcı gaz kaynağını kapatarak ana manivelayı çevirebilirdi. Ama gaz lambaları gaz kesildikten sonra sırayla cızırdayarak ve patlayarak sönecekti. Daha kötüsü o zamanlar otomatik ateşleme henüz bilinmediği için gaz lambaları ancak elinde mumla dolaşan bir adam tarafından yakılabilirdi. Lamba yakıcılarının tüm görevi bundan ibaretti. Tek düğmeyle salonu tamamen karartmak ve bir anda aydınlatmak ancak aydınlatmada elektriğin kullanıldığı bir sistemle mümkündü. Bu olay Leroux'un verdiği tarihten daha sonraki bir dönemde olabilirdi. Leroux, Bayan Giri'nin konumu, görünümü ve zekası ile ilgili de hata yapmış görünmektedir ki bu hata Lloyd Webber'in müzikalinde düzeltilmiştir. Onun kadın kahramanı yarım akıllı bir temizlikçidir. Weber versiyonunda ise kadın koronun öğretmeni ve kolay heyecanlanabilen kızları denetim altında tutan sert dış görünüşlü cesur ve tutkulu bir bale hocasıydı. Leroux bunun için mazur görülmelidir. Çünkü kitabı ona bilgi verenlerin belleklerine dayanarak yazmıştır. Ve o kişiler açıkça anlaşıldığına göre başka bir kadını tarif etmişlerdir. Ama herhangi bir polis veya adliye muhabiri de dürüst ve açık sözlü tanıkların bile mahkemede görüş birliğine varmakta zorlandıklarını ve bırakın 18 yılı bir ay önce tanık oldukları olay hakkında kesin bilgi veremediklerini içtenlikle doğrulayacaktır. Bay Leroux daha göze batan bir hatayı hayaletin büyük avizenin seyircilerin üzerine düşmesine ve salonda oturan bir kadının ölümüne neden olduğunu anlattığı bölümde yapar. Bu kadının hayaletin işten çıkartılan arkadaşı Bayan Giri'nin yerini alacak kadın olduğunun söylenmesi tam bir masalcı marifetidir. Ama sonra Leroux avizenin 200 bin kilo olduğunu söyler. Bu 440 bin pound'a denk düşer. Oysa avize tam 7 ton ağırlığındadır. İlk yapıldığında da öyleydi. Bugün hala oradadır ve hala aynı ağırlıktadır. Leroux'un temel araştırma ve muhabirlik kurallarından en fazla uzaklaştığı bölüm, kitabın sonunda İranlı diye bilinen gizemli karakterin gerçekleştirdiği ifaldir. Bu garip şarlatandan kitabın ilk 3/2'sinde kısaca söz edilmiştir. Ama Soprano'nun sahnenin ortasından kaçırılmasından sonra Leroux olayı anlatması için sözü bu karaktere bırakır. Ve İranlı kitabın son 1/3'ünde tüm öyküyü kendi bakış açısıyla anlatır. Bu inanılması oldukça zor bir öyküdür. Leroux asla iddialarının sağlamasını yapmaya çalışmamıştır. Genç Vicomte Raoul de Chaunier'in İranlı tarafından anlatılan olayların her aşamasında gündemde olduğu varsayıldığı halde Leroux daha sonra öykünün doğruluğundan emin olabilmek için Vicomte'u bulamadığını söyler. Bu pek de inanılacak bir mazeret değildi. İranlı'nın niye hayaletten bu kadar nefret ettiğini asla bilemeyeceğiz. İranlı'nın araya girmesinden önce yazar Leroux ve okuyucuların çoğu hayalete karşı bir sempati besliyor gibiydi. Hayalet çoğunlukla çirkinliği günahla eşdeğer tutan bir toplumda yaşayan bir canavardı ve bu onun suçu değildi. Toplumdan açıkça nefret ediyordu. Reddedilmiş ve toplumdan dışlanmış olarak gerçekten korkunç bir hayat yaşamış olmalıydı. İranlı ortaya çıkana kadar Eric'in çirkinliğini şarkıcı Christie'nin güzelliği karşısında bir tehlike olarak görürüz. Ama özünde kötülük yoktur. Ne var ki İranlı onu öfkeli bir sadist, seri cinayetler işleyen bir katil ve zevk düşkünü olarak resmeder. Hayalet işkence odaları düzenlemekten ve acı içinde ölmekte olan zavallıları gözetleme deliğinden izlemekten zevk alan, yıllarca kendisi kadar sadist olan İran İmparatoriçesi için çalışmış, tutuklular için dehşet ve acı veren işkenceler düzenlemiş bir adamdı. İranlı genç aristokratla kaçırılan Christine'i kurtarmak için dehlizlerde ilerlerken kendilerinin de yakalanıp işkence odasına kapatıldığını anlatır. Ölümle burun buruna gelmişler ama sonra mucize eseri kaçıp kurtulmuşlardı. Christine'i de kurtarmışlardı. Bu gerçekten gülünç bir öykü. Yine de kitabın sonunda Leroux hayalete karşı bir sempatisi olduğunu kabul eder. Ancak İranlı'ya inanan birisi için böyle düşünmek neredeyse imkansızdır. Leroux diğer tüm ayrıntılarda İranlı'nın karma karışık yalanlarını olduğu gibi yutmuş görünür. Allah'tan İranlı'nın öyküsünde anlattığı her şeye inanmamıza engel olan çok çarpıcı bir hata vardır. İranlı opera binasının altındaki dehlizlerde yaşamaya başlamadan önce Eric'in uzun ve tatmin edici bir hayatı olduğunu iddia eder. İranlı'ya göre bu oldukça garip ve çirkin adam Batı, Orta ve Doğu Avrupa'da seyahat etmiş, Rusya'ya ve İran körfezine kadar gitmiştir. Sonra Paris'e dönmüş, opera binasının inşaatı sırasında Garnier'in yanında taşeron olarak çalışmıştır. Bu iddia tamamen saçma görünmektedir. Eğer adam yıllar boyu böyle bir hayat sürseydi kendi çirkinliğiyle uzlaşmış olurdu. opera binasının taşeronluğunu alabilmesi için birçok iş toplantısı yapmak, görevli birçok mimarla görüşmek, diğer taşeronlar ve işçilerle uzlaşmaya varmak zorunda kalacaktı. O zaman niye insan soyunun diğer üyeleriyle karşılaşmamak için yer altında sürgün hayatı yaşamak zorunda kalsın ki? Onun gibi kurnaz ve zeki bir adam iyi para kazandıktan sonra işinden emekli olur, şehir dışında bir ev alır ve kendi isteğiyle çekileceği inzivada çirkinliğine karşı bağışıklık kazanmış bir uşakla rahatça yaşayabilirdi. Modern bir analizcinin izlemesi gereken tek mantıklı yol, tıpkı Andrew Lloyd Webber'in müzikalde yaptığı gibi İranlı'nın anlattıklarını ve iddialarını dikkate almamak ve hem Leroux'un hem de İranlı'nın hayaletin olaylar anlatıldıktan kısa bir süre sonra öldüğü dışında söylediklerine inanmamaktır. İzlenmesi gereken mantıklı yol temelde bildiğimiz veya hakkında fikir yürütebileceğimiz ana hatlara dönmektir. Ana hatlar şöyle sıralanabilir. 1880'lerde ümitsiz derecede çirkin bir zavallı kendisinden nefret ettiğini ve aşağıladığını hissettiği bir toplumdan kaçarak Paris Operası'nın dehlizlerindeki labirentlere ve depolara sığınmıştır. Bu o kadar da mantıksız değildir. Mahkumlar yıllarca yer altındaki zindanlarda hayatta kalmayı başarmışlardı. Ayrıca 1,5 dönüm üzerine yayılmış 7 kat tam olarak hapsedilme anlamına gelmez. Opera binasının yer altındaki kısımları bile bina tamamen boşaldığında hayalet rahatsız edilmeden daha yukarı katlarda da dolaşabilirdi. İçinde hayat destek sistemi kurmaya yetebilecek her şeyi barındıran küçük bir şehir gibiydi. Yıllar geçtikçe dedikodular giderek artmaya başladı. Saf ve kolay etkilenen çalışanlar arasında pek çok şeyin ortadan kaybolduğu ve bir hayaletin yer altına doğru kaçarken görüldüğü söylentileri yayıldı. Bu da o kadar çılgınca bir düşünce değildi. Ürkütücü binalar için bu tür söylentiler hep çıkartılır. 1893 yılında Münzevi'nin Karanlıktaki Krallığı'nı sona erdiren tuhaf bir şey oldu. Hep yaptığı gibi operada kapalı bir locadan sahneyi izlerken genç, hoş bir yedek oyuncu gördü ve ona ümitsizce aşık oldu. Yıllarca Avrupa'nın en iyi seslerini dinleyerek ve durmadan okuyarak muazzam bir müzik bilgisi edinmiş olan hayalet, genç oyuncuyu eğitti ve bir gün geldi, Kristin başroldeki Diva'nın rolünü elinden aldı. Güzelliği ve pırıl pırıl sesiyle Parislilerin gözdesi oldu. Bu durum da imkansız değil. Yetenekli olup bir gecede yıldızı parlayanlar gösteri dünyasında efsaneleşebilirler. Böyle birçok örnek de var. Olaylar trajediye dönüştü. Çünkü hayalet Kristin'in aşkına karşılık vereceğini umuyordu. Ama genç kadına, genç Vicomte Raoul de Chagny'e aşık olmuştu. Öfke ve kıskançlıktan deliye dönen hayalet, gösterinin ortasında genç sopranosunu operanın sahnesinden kaçırdı ve yerin 7 kat altındaki gölün kıyısındaki sığınağına götürdü. Orada ne olduğunu bilmesek de aralarında bir şeyler yaşandı. Sonra karanlık ve yeraltı korkusunu aşmış olan genç Vicomte göründü. Kadını kurtarmak için ortaya çıktı. Seçme hakkı tanınan Kristin Adonis'ini seçti. Hayalet ikisini de öldürebilirdi. Ama ellerinde karanlığı aydınlatan meşaleler olan kalabalık bir grup intikam almak için üst katlardan aşağıya inerken aşıkları serbest bıraktı ve karanlığın içinde gözden kayboldu. Ancak bunu yapmadan önce genç kadın hayaletin daha önce aşkının göstergesi olarak kendisine verdiği altın yüzüğü iade etti. Hayalet kendisini dışlayan insanların bulması için onlarla alay eder gibi hatıra bıraktı. Masquerade, maskeli balo adlı melodiyi çalan oyuncak maymun şeklinde bir müzik kutusu. Bu Lloyd Webber müzikalinin öyküsüdür ve mantıklı olan tek öykü de budur. Kalbi kırık ve bir kez daha reddedilmiş olan hayalet ortadan kayboldu ve bir daha ondan haber alınamadı. Yoksa öyle olmadı mı? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.